Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Gerald J. Kreisman ve Hal Strauss'un Sometimes I Act Crazy, yani Sınırda Kişilik Bozukluğu ile Yaşamak adlı kitabı. Sınırda kişilik bozukluğunu hem bu tanıyı alan kişiler hem de yakınları için anlaşılır kılmayı amaçlayan klinik rehber niteliğinde bir çalışmadır. İlk kez 2004'te yayımlanan kitap. Psikiyatr Kreisman'ın klinik deneyimine dayanır ve tıbbi bir ders kitabının dili yerine gündelik hayatta görülen sorunlara odaklanır. Eser, yoğun terk edilme korkusu, hızla değişen duygu durum, ilişkilerde istikrarsızlık, kimlik belirsizliği, dürtüsellik, kendine zarar verme, öfke, boşluk duygusu ve gerçeklik algısındaki geçici bozulmalar gibi belirtileri ayrı başlıklarda ele alır. Her bölümün ardından yer alan eylem adımları, bilgiyi uygulanabilir önerilere çevirmeyi hedefler. Kitabın temel amacı, davranışları ahlaki kusur ya da kasıtlı zorluk çıkarma olarak yorumlamak yerine, yoğun ruhsal acı ve düzenleme güçlüğü çerçevesinde değerlendirmektir. Bununla birlikte eser, tanı koymanın ancak uzman değerlendirmesiyle yapılabileceğini ve özellikle kendine zarar verme riski bulunan durumlarda profesyonel desteğin gerekli olduğunu vurgulayan bir yardımcı kaynak olarak okunmalıdır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, belirtileri tek bir etiket yerine birbirini besleyen bir örüntü olarak açıklaması, kitabın başlangıçtaki önemli katkısı, sınırda kişilik bozukluğunu tek bir davranışla açıklamamasıdır. Kreisman ve Strauss, öfke patlaması, ilişki çatışması, bağımlılık eğilimi ya da kendine zarar verme gibi dışarıdan görünen davranışların, çoğu zaman daha geniş bir duygusal düzenleme sorununun parçaları olduğunu anlatır. Örneğin terk edilme ihtimali kişi için sıradan bir hayal kırıklığından çok daha yoğun, acil ve tehdit edici hissedilebilir. Bu yoğunluk, bir yakına aşırı bağlanma, ardından hayal kırıklığı yaşandığında ani uzaklaşma ya da öfke biçiminde ortaya çıkabilir. Böylece ilişki sorunu, kimlik belirsizliği, duygudurum dalgalanması ve dürtüsellik birbirinden bağımsız başlıklar olmaktan çıkar. Kitap, bağlantıyı görünür hale getirerek yakınların her davranışı kişisel saldırı saymasını zorlaştırır. Tanı alan kişinin de yaşadıklarını daha düzenli biçimde adlandırmasına yardım eder. Buna rağmen eserdeki kontrol listeleri kendi kendine kesin tanı koyma aracı değildir. Benzer belirtiler başka ruhsal ya da tıbbi durumlarda da görülebilir. Kitabın yararlı yönü okuyucuya kesin hüküm vermek değil, hangi örüntülerin uzmanla konuşulması gerektiğini daha açık gösterme çabasıdır. İkinci olarak, terk edilme korkusunun ilişkilerdeki yoğunluğu nasıl artırdığını ele alması, terk edilme korkusu, kitabın ilişki dinamiklerini açıklamak için kullandığı merkezi kavramlardan biridir. Yazarlar, kişinin gerçekten terk edilip edilmediği ile terk edilme olasılığını nasıl algıladığı arasında fark bulunabileceğine dikkat çeker. Geçiken bir telefon, iptal edilen bir buluşma ya da karşı tarafın kısa süreli mesafesi bazı kişilerde çok güçlü bir reddedilme duygusu yaratabilir. Bu duygunun etkisiyle güvence isteme, ilişkiyi sınama, yoğun suçlama, yapışma ya da ilişkiyi önce kişinin kendisinin bitirmesi gibi tepkiler gelişebilir.
Kitap bu tepkileri mazur göstermekten çok hangi duygusal süreçten doğabileceklerini anlaşılır kılar.
Yakınlar açısından önerilen yaklaşım, ne sınırsız ödün vermek ne de duyguyu küçümsemektir. Daha işlevsel çizgi, duygunun gerçek olduğunu kabul ederken davranış için açık sınırlar koymaktır. Bu yaklaşım, aile içindeki tartışmalarda da önem taşır. Türkiye'de ruhsal sıkıntıların bazen yalnızca irade eksikliği ya da saygısızlık diye yorumlanabildiği ortamlarda, kitap davranışın etkisini inkar etmeden duygusal kırılganlığı da hesaba katmayı öğretir. İletişimde tutarlılık, netlik ve aşırı vaatlerden kaçınma, kitabın pratik yönünün temelini oluşturur. Üçüncü olarak, kimlik belirsizliği, boşluk duygusu ve dürtüselliği günlük işlevsellikle ilişkilendirmesi, kitap, sınırda kişilik bozukluğundaki kimlik rahatsızlığını yalnızca düşük özgüven olarak ele almaz. Kişinin kim olduğu, ne istediği, hangi değerlere bağlı olduğu ya da ilişkiler içinde nasıl bir konumda bulunduğu konusunda değişken ve kırılgan bir algı yaşayabileceğini açıklar. Bu belirsizlik, kronik boşluk duygusuyla birleştiğinde kısa vadede rahatlatıcı görünen ama uzun vadede zarar veren davranışlara zemin hazırlayabilir. Madde kullanımı, kontrolsüz harcama, riskli davranışlar, yeme ile ilgili aşırılıklar veya ani ilişki kararları. kitabın tartıştığı dürtüsellik alanları arasındadır. Buradaki mantık, her dürtüsel davranışın aynı nedenle ortaya çıktığını ileri sürmek değildir. Ancak yoğun duygu anında karar verme kapasitesinin daralabileceği ve davranışın geçici bir kaçış işlevi görebileceği vurgulanır. Aylem adımları, tetikleyicileri fark etme, karar ile eylem arasına zaman koyma ve daha güvenli seçenekler belirleme gibi somut yönelimler sunar. Bu çerçeve, kişinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Tam tersine, sorumluluğu utanç ve kendini suçlama döngüsünden çıkarıp gözlemlenebilir davranışlara bağlar. İş, okul, para yönetimi ve yakın ilişkilerde yinelenen sorunların nedenlerini düşünmek için kullanışlı bir başlangıç sağlar. Dördüncü olarak, kendine zarar verme ve intihar davranışını hem ciddiyet hem de klinik destek çerçevesinde işlemesi eserin en hassas bölümlerinden biri. İntihar davranışları ve kendine zarar verme üzerinedir. Yazarlar, kesme gibi kendine zarar verme davranışlarını ya da intihar tehdidini basitçe dikkat çekme isteğine indirgemez. Bu tür davranışların dayanılmaz duyguyu azaltma, boşluk hissini bastırma, öfkeyi yöneltme veya ilişki içinde acil bir iletişim kurma çabasıyla bağlantılı olabileceğini belirtir. Böyle bir açıklama davranışın tehlikesini azaltmaz. Kitabın yaklaşımı her intihar ifadesini ve kendine zarar verme riskini ciddi kabul etmeyi gerektirir. Yakınların paniğe kapılıp tartışmayı büyütmesi ya da tehdidi tamamen görmezden gelmesi yerine, güvenliği önceleyen ve profesyonel yardım arayan bir tutum önerilir. Güncel klinik bakımdan da bu bölüm, terapi ve kriz desteğinin yerini tutacak bir öz yardım metni olarak görülmemelidir. Kişi kendine ya da başkasına zarar verme konusunda yakın ve somut risk taşıyorsa, bulunduğu yerde acil sağlık hizmetlerine başvurmak gerekir. Kitabın değeri, bu konuyu ahlaki yargıdan uzaklaştırması ve destek verenlerin sınırlarını korurken güvenlik sorumluluğunu anlamalarına yardımcı olmasıdır. Tedavi de süreklilik, kriz anı dışında da güvenlik planlaması ve uzmanla iletişim bu bölümün mantıksal uzantılarıdır. Son olarak, tedavi seçeneklerini ve iletişim tekniklerini birlikte değerlendirmesi. Sometimes I act crazy. Yalnızca belirtileri sıralamakla kalmaz. Tedavi arayışının ve günlük iletişimin neden birlikte ele alınması gerektiğini de gösterir. Sınırda kişilik bozukluğunda yardım arama süreci, güven sorunları, umutsuzluk, terapisol ilişki kurmadaki zorluklar ya da tedaviden erken ayrılma nedeniyle karmaşıklaşabilir. Kitap, uygun terapisti bulma ve tedavi seçeneklerini anlama gereğini vurgular. Yayımlandığı dönemin bağlamını taşıdığı için okuyucu, güncel tedavi kararlarını bir ruh sağlığı uzmanıyla değerlendirmelidir. Bugün özellikle yapılandırılmış psikoterapiler, beceri geliştirme ve kriz yönetimi, klinik bakımın önemli parçalarıdır. Kitabın kalıcı pratik değeri, tedaviyi aile ve partner iletişiminden koparmamasıdır. Yakınların duyguyu kabul eden ancak tehdit, hakaret ya da zarar verici davranış karşısında net sınır koyan bir dil kullanması önerilir. Bu denge zordur çünkü yalnızca onay vermek sorunlu davranışı değiştirmez, yalnızca eleştirmek ise utanç ve terk edilme korkusunu arttırabilir. Yazarlar bu nedenle açık, kısa ve tutarlı iletişime yönelir. Kitap, bir kişinin diğerini iyileştiremeyeceğini fakat daha az tırmandırıcı bir ilişki ortamı kurabileceğini hatırlatır. Bu yönüyle bakım verenlerin kendi destek ve sınır ihtiyaçlarını da dolaylı biçimde meşrulaştırır. Sonuç olarak bu kitap, sınırda kişilik bozukluğu tanısı almış kişiler için belirtileri adlandırmaya yardımcı bir başlangıç kaynağı, aile üyeleri, eşler ve yakın arkadaşlar içinse daha bilinçli destek kurma rehberidir. Özellikle davranışların kişisel bir saldırı, kötü niyet ya da değişmez karakter özelliği olduğu fikrine sıkışmış okuyucular, eserin duygusal kırılganlık ile davranışsal sorumluluğu birlikte ele alan yaklaşımından yararlanabilir. Ruh sağlığı öğrencileri için temel bir klinik çerçeve sunabilir ancak uzmanlık eğitiminin yerini tutmaz. Kendine zarar verme, intihar düşüncesi, şiddet riski veya ağır madde kullanımı bulunan durumlarda da kitabın önerileri acil ve profesyonel müdahalenin alternatifi değildir. Eseri benzer popüler psikolojik kitaplarından ayıran başlıca özellik, belirtileri tek tek açıklayıp her başlığın ardından uygulanabilir eylem adımları vermesidir. Terk edilme korkusu, ilişkiler, kimlik algısı, dürtüsellik, boşluk, öfke ve dissosiyatif ya da paranoid yaşantılar aynı kitapta düzenli bir yapı içinde toplanır. Ayrıca yalnızca tanı alan kişiye değil, onun çevresindeki insanlara da doğrudan seslenir. Bu çift yönlü bakış, suçlayıcı aile dili ile sınırsız fedakarlık arasında daha dengeli bir yol arar. Bununla birlikte kitap 2004 tarihli olduğundan, tanı ölçütleri, tedavi araştırmaları ve yerel hizmet seçenekleri için güncel klinik kaynaklarla birlikte okunması en sağlıklı yaklaşımdır. Yine de erişilebilir dili, vaka temelli açıklama tarzı ve iletişim ile sınır koymayı tedavi arayışına bağlaması sayesinde bu alandaki kalıcı başvuru kitaplarından biri olmayı sürdürür. Destek olmak isterseniz Gerald J. Kreisman MD. Kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.